Ayrım 11. Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 98. Kur'an'ın tesiri karşısında Ömer. Kız kardeşi Ömer'in hiddetli hiddetli geldiğini pencereden görünce içeride bir telaş koptu. Çünkü onun İslam düşmanlığını biliyorlardı. Onlar ise içeride Kur'an öğreniyorlardı. Müslümanlar yeni nazil olan ayetleri birbirine öğretirlerdi. Bunları öğretmek için Hazreti Peygamber mahsus adamlar tayin etmişti. İlk Müslümanlardan biri olan ve din uğrunda birçok işkencelere maruz kalan Habbab İbni Eret, Said'in hanesinde Kur'an öğretirken Ömer kapıya gelmişti. Durum nazikti. Hemen mübarek Kur'an sayfelerini bir tarafa kaldırdılar, Kur'an öğreten hocayı da bir yere gizlediler ve kapıyı açtılar. Ömer, evin köşe başından dönerken içeriden gelen Kur'an sadasını duymuştu. Kapıdan içeri girince sordu. Okuduğunuz neydi? Eniştesi Said bin Zeyd telaşla bir şey yok diye cevap verdi. Fakat bu cevap Ömer'i tatmin etmedi. Çünkü vaziyet ona başka şeyler anlatıyordu. Ömer'in hiddeti büsbütün arttı. Demek duyduklarım doğruymuş. Siz de Muhammed'in sihirleyici sözlerine aldanıp kapıldınız, öyle mi? Dedi. Ve eniştesinin yakasına sarıldı. Hiddetle onu yere çarptı. Kız kardeşi yapma etme diyerek kocasını kurtarmak için araya girdi. Evin içinde bir boğuşma koptu. Ömer yerlerde yuvarlanan kocasını kurtarmak için çırpınan kız kardeşine de bir tokat havale etmeyi ihmal etmedi. Yüzüne tokat inen zavallı kadıncağızın ağzından burnundan kan boşandı. Üstü başı kana boyandı. Olan olmuştu. İşin bundan daha fena olacağı yoktu. Fena halde canı yanan kadın, kardeşinin yüzüne karşı şöyle haykırdı. Allah'tan kork, bir kadına yaptıklarına bak. Ben ve eşim Müslüman olduk, Allah'a iman ettik. Sen ne yaparsan yap, başımızı kessen bundan dönmeyiz, dedi ve arkasından da kelime-i şehadet getirdi. Manzara çok hazindi. Bunun karşısında en katı kalpler erir, taştan yürekler bile yumuşardı. Allah birdir dediği, Allah kelamını dinlediği için kız kardeşini dövüp kanlar içinde bırakmak bu ne katı kalplilikti. Ömer kalbinin içinde bir şeyler yandığını, ruhunun derinliklerinde bir şeyler çalkalandığını hisseder gibi oldu. Biraz şaşaladı, hemen yere oturdu. Hele şu okuduğunuz sayfayı bana veriniz dedi. Kız kardeşi o mübarek sayfeleri okuduğu yerden kemali ihtiramla alıp verdi. Allah kelamını onun gözünün önüne serdi. Ömer mükemmel okur yazardı. Eline verilen sayfedeki ayetleri okumaya başladı. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ve takdis eder. Aziz ve hakim olan O'dur. Göklerin ve yerin hakimiyeti O'nundur. Diriltip yaşatan, öldüren O'dur. O her şeye kadirdir. Bidayeti olmayan ilk O'dur. Nihayeti olmayan son O'dur. Zahir ve batın O'dur. Her şeyi bilen O'dur. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra arşı celalinden her şeyi idare eden O'dur. Yere girip sokulanı, yerden çıkanı, gökten ineni, göğe yükseleni O bilir. Nerede olsanız O sizinle beraberdir. O Allah bütün işlediklerinizi gözetliyor. Göklerin ve yerin mülk ve saltanatı O'nundur. Bütün işler O Allah'a döner. Geceyi gündüze, gündüzü geceye katar. Sinelerde gizli olanları bilir. Öyleyse Allah ve peygamberinize iman ediniz. Hadid suresi ayet 1-7. Kur'an-ı Kerim'in fesat ve belagati, manasının yüksekliği ve mezayasının letafeti Ömer'in kalbine işlemişti. Kur'an'ın o ilahi tesiri onu değiştiriyordu. O başka Ömer oluyordu. Az evvel kılıcının kabzasına yapışıp Muhammed'i öldürmek üzere yola düşen Ömer ortadan çekiliyor, ortaya bambaşka, yepyeni bir Ömer çıkıyordu. Az evvel Allah birdir diyen kız kardeşine tokat indiren huşunetten ortada eser kalmamıştı. O şimdi kuzu gibi mülayim, melek gibi halim olmuştu. Allah kelamının halaveti onun ta ruhuna işlemişti. Vahyin sesi onu baştan ayağa sarmıştı. O şimdi nura dalıyor, hakkı buluyor, hidayete eriyordu. Bir mucize oluyordu. Müşrik Ömer yerine ortaya mümin Ömer çıkıyordu. Bu mucizeyi Kur'an yapmıştı. Kur'an'ın tesiri böyledir. Ömer ayeti okuyunca kız kardeşine sordu. Bütün göklerin ve yerin hükümranlığı ve saltanatı sizin taptığınız Tanrı'nın mı? Kız kardeşi, evet, onda şüphe mi var diye cevap verdi. Ömer utanarak mırıldandı. Bizim tapındığımız putlarınsa hiçbir şeyi yok, yazık. Bu yazık kelimesiyle bütün putlar alemi yıkılıyordu. O anda Allah'ın hidayeti Ömer'e erişti ve kalbine iman nuru doldu. Ömer müminlerin safına geçiyordu. O esnada Kur'an hocası Habbab da gizlendiği yerden çıktı. Hazreti Peygamberinin tahakkuk eden duasını, büyük mucizeyi açıklayarak dedi ki, ya Ömer, Hazreti Peygamber, ya Rab, bu dini iki Ömer'den biriyle aziz kıl diye dua etmişti. İşte bu saadet ve devlet sana nasip ve müyesser oldu. İki Ömer'den Murat, Ömer bin Hattab ile Amr bin Hişam, Ebu Cehil'di. Ömer bu müjdeyi de alınca bir an evvel Hazreti Muhammed'in huzurunda ilahi nura kavuşmak istedi. Haydi beni Resul-i Ekrem'in yanına götürün dedi. Hazreti Peygamber o sırada Safa Dağı'nın eteğinde olan Dar-ı Erkam'da Asaptan Erkam'ın evinde bulunuyordu. Müslümanların sayısı o zaman 40 dolayındaydı. Asap, kadın erkek Dar-ı Erkam'da Resulullah'ın etrafında toplanmışlar, dini öğreniyorlar, sohbet ediyorlardı. Kapının önünde bekleyen gözcü Ömer'in silahlı olarak geldiğini gördü ve içeridekilere haber verdi. Ömer, Müslümanlara düşmanlığıyla tanınmış yaman bir adamdı. Güçlü, kuvvetli, kalın adeleli, sert tabiatlı, hiddetli bir zattı. İçeridekiler onun pür silah geldiğini duyunca telaş ettiler. İçlerinden yalnız birinde telaş eseri yoktu. O da Hazreti Hamza. Korkacak ne var? Eğer iyilik için gelmişse hoş geldi, safa geldi. Yok öyle değilse, geleceği varsa göreceği de var diyerek elini kılıcının kabzasına attı. Bu manzarayı seyreden Resul-i Ekrem ise yüzünde parlayan neşe nuruyla mütebessim mütebessim bakıyordu. Çünkü vahyi ilahi Ömer'in İslamiyet'i kabulünü müjdelemişti. Oturduğu yerden emir buyurdu. Telaş edecek bir şey yok, bırakın gelsin. Ömer heybetli kılığıyla silahlı bir halde içeri girdi. Hazreti Peygamber'in önüne gidip diz çöktü. Etrafta çıt yok, bütün gözler ona çevrilmiş. Heyecanlı anlar geçiyor. Acaba ne olacak? Ömer niçin gelmişti? Ne yapacaktı? Niye böyle silahlıydı ve niye peygamberin önüne diz çökmüş, sakin sakin duruyordu? Ömer'in gözleri Resulullah'ın nurlu gözleriyle karşılaştı. Göz göze gelince bir an içinde peygamberin ruhani kudreti, kutsiyet nuru bir elektrik seyyalesi gibi Ömer'i ilahi tesiri altında bırakmıştı. Ömer o eski haşin Ömer değildi. O erimiş bitmişti. Ruhu peygamberin mübarek ruhiyle kucaklaşıyordu. Kalbi peygamberin mübarek avucu içindeymiş gibi kendini vahiy sahibinin eline bırakmıştı. Ömer'in iradesi İslam'ın iradesine ram olmuştu. Resulullah mübarek eliyle Ömer'in omzundan tuttu ve "Benimle beraber tekrar et ya Ömer" dedi. O bu işareti bekliyordu. İçine iman nuru dolmuştu. Kalbine İslamiyet yer etmişti. Peygamberin ilahi sesinin arkasından Ömer'in sesi şu mübarek kelime-i tevhidi tekrar ettiği duyuldu. Ömer bütün varlığını kaplayan imanın aşk ve şevkini bütün heyecanıyla bununla ifade etmiş, hulusi kalple kelime-i şehadet getirmişti. Orada bulunan Müslümanlar bu manzara karşısında kendilerini tutamadılar. Ömer'in İslam'ı kabul ve ilanı onları da coşturmuştu. Yüksek sesle tekbir almaya başladılar. Allahu Ekber sedası bütün Mekke ufuklarını çınlata çınlata göklere doğru yükseliyordu. Safa tepesinden yükselen tekbir sedası Mekke'nin ufuklarında dalgalana dalgalana çalkalanıyordu. Ömer, "Yaranımız kaç kişidir?" dedi. "40'a bali olduk," dediler. "Öyleyse ne duruyoruz? Haydin Kabe'ye gidelim," dedi. Hazreti Muhammed önde, sağında Ömer, solunda Hamza, diğer ashab-ı güzin arkalarında Dar-ı Erkam'dan Kabe'ye doğru iniyorlardı. Dar-ı Netve'de müşriklerse Ömer, Hazreti Muhammed'in kellesini getirecek diye bekliyorlardı. Karşıdan kalabalık bir cemaatin geldiğini görünce, Ömer hepsini toplamış getiriyor dediler. Yalnız Ebu Cehil, bu cin fikirli adam kuşkulandı. "Ben bu gelişten pek hoşlanmadım ama," dedi. Az sonra hakikat anlaşıldı. Ömer'e "Arkanda ne var, neyle geldin?" diye sordular. "La ilahe illallah, Muhammed Resulullah ile geldim," dedi ve ilave etti. Beni bilen bilir, kimse yerinden kımıldamasın, yoksa boynunu vururum. Ömer ne maksatla gitmişti, şimdi nasıl gelmişti? Hidayeti ilahiye işte buna denir. Müslümanlar Kabe'de aşikare namaz kıldılar. Dini İslam şevket buldu. Müslümanlar artık kendilerini tanıtacak bir kuvvet haline gelmişlerdi. Bu halden müşrikler korktu ve şaşırdı. İbni Esir, Ömer'in İslam olmasının hadisesiz geçmediğini yazar. O gün Kabe'de büyük bir kaynaşma ve kargaşalık olmuş. As bin Vail Ömer'den yana olmuş. Hazreti Ömer'in İslam'ı kabulü hadisesinde kız kardeşi Fatma'nın evinde Kur'an dinlediği muhakkaktır. Bazı rivayetlerde okunan ayetlerin Taha suresinin baş tarafı olduğu zikrolunmaktadır. Biz yukarıda Hadid suresinden bazı ayetler olduğunu kaydettik. Bu rivayetler zahiren muhtelif gibi görünüyorsa da bunları birleştirmek mümkündür. Okunan ayetler hem Hadid suresinden hem de Taha suresinden olabilir. Her iki surenin ayetlerini okumaya ne mani var? Hem Taha suresini hem de Hadid suresinden olan ayetleri okuyup öğreniyorlar olabilir. Ömer'e gösterdikleri sayfede bunlar yazılıdır. Ömer de hepsini okumuştur. Nasıl ki bu hususta başka rivayetler de vardır, bir rivayette Taha suresi ile Küvvirat suresi olduğu nakledilmektedir. Bu rivayetler nakil tarzı itibariyle muhtelif olmakla beraber birleştikleri bir nokta vardır ki, o da Hazreti Ömer'in Kur'an-ı Kerim'in icazkar belagati, yüksek fesaati tesiriyle Müslüman olduğudur. Bu husus şüphe götürmez bir hakikattir. Zaten Resul-i Ekrem başlarında Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri olan o koca müşrikler güruhuna ancak Kur'an-ı Kerim'le mukabele ediyordu. Silahlı ve maddi her türlü vasıtalara sahip olan müşriklerle mücadele için Kur'an-ı Kerim'in icazından, tesirli fesat ve belagatinden başka elinde bir silah yoktu. Bu mucize ile onlara mukabele ediyor, onlar Müslümanlara hücum ettikçe Kur'an'ın beli ayetleri şirk ordusunu şaşkınlık ve acz içinde bırakıyordu. Onun için burada biraz Kur'an-ı Kerim'in icazkar tesirinden bahsedelim. Kur'an'ın icazı ve yüksek tesiri. Hayat-ı Muhammed, M. Hüseyin Heykel, Kısas-ı Enbiya, Ahmet Cevdet Paşa, İcazül Kur'an, Mustafa Sadık Er-Rafii. Hazreti Ömer'in İslam'ı kabulünden bahsederken Kur'an-ı Kerim'in yüksek tesirine işaret etmiştik. Kur'an'ın kalpleri fetheden o icazkar belagati karşısında şiddet ve hiddet sahibi Ömer nasıl yumuşamış, kuzu gibi halim olmuştu. Kur'an-ı Kerim her dinleyen üzerinde aynı tesiri göstermekteydi. Kureyş rüyasası bile Kur'an'ın bu icazkar belagati, ruhları saran tesiri karşısında ne yapacaklarını şaşırmışlardı. Teşkilatlı, teçhizatlı o koca şirk dünyasına Hazreti Muhammed yalnız Kur'an ile mukabele etmiş, kendisine düşman kesilenlere Kur'an okumakla onları hak yoluna getirmiştir. Hazreti Peygamber dilinde ve elinde Kur'an, insanları dine davete başladı ve kalpleri yalnız onunla feth ve tesir etti. İşte İslam dini böyle intişar eyledi. Bu din kitabının belagatkar icazı sayesinde gönüller iman ile doldu. Bunun böyle olması da lazımdı. Çünkü Araplarda o devirde belagat çok ilerlemişti. Her peygambere asrındaki muteber ve meşhur olan şeylerden mucize vermek hikmeti ilahiye icabıydı. Mesela Hazreti Musa asrında sihirbazlık pek ziyade şöhret bulmakla Cenab-ı Hak ona sahirleri mağlup edecek, hayran bırakacak mucizeler verdi. Hazreti İsa zamanında hikmet ve tababet itibardaydı. Onun için kendisine tabiplerin yapamayacağı, onları aciz bırakan mucizeler verildi. Çünkü başka türlü mucizeden beklenilen tesir hasıl olmaz, bunlar bizim bilmediğimiz şeyler, usulünü bilsek biz de yapardık diye kaçamak yolları bulamazlar. Bildikleri bir şeyle aciz bırakmak daha tesirli olur. Peygamberimizin en büyük mucizesi de Kur'an-ı Kerim'dir. Bu başka mucizesi yok demek değildir. Kur'an-ı Kerim mucizesinin diğer mucizelerden ayrıldığı bir nokta da şudur. Kur'an ebedi ve daimi bir mucizedir. Diğer mucizeler ise muvakkattir. Onlar bir anda olup biter, o zamanın insanları görebilir. Kur'an ise öyle değil. Her asırda herkes onu görüp duruyor, okuyup dinliyor. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim mucizesi bütün mucizelerin fevkindedir. Asr-ı Saadet'te şiir ve edebiyat Araplar arasında çok muteber tutulurdu. Arapların gerek medenileri ve gerekse bedevileri arasında fesahat ve belagat fazilet ölçüsü olmuştu. Muallakat-ı Seba gibi cahiliyet edebiyatı abideleri Kabe'nin duvarlarına asılmıştı. Suki Ukas, Zülmecaz, El-Mecenne gibi meşhur panayırlarda şairler, edipler, hatipler birbirleriyle münazaralar yapar, Arap bülegası ne cevherleri varsa ortaya dökerlerdi. İşte böyle bir devirde Kur'an-ı Kerim Arap bülegasına meydan okumuş fakat onlar en kısa suresine bile nazire söylemekten aciz kalmışlardır. Belagat numunesi olan Kur'an-ı Kerim mucizesi bütün Arap ediplerini ve şairlerini aciz bırakmıştır. Kur'an-ı Kerim'in bu yüksek belagat karşısında füsaha ve bulegadan olan insaflı kısmı hemen Müslüman olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'i dinleyince onun sihri beyanına hayran kalıp Müslüman olanlar pek çoktur. İslam tarihi bize böyle nice hadiseler kaydetmektedir ki sırası düştükçe onlardan bahsolunacaktır. Müşrikler Kur'an'ın bu tesirini önlemek için nice çarelere başvurdularsa da bir netice elde edememişlerdir. Kur'an'ın sesi onların sesini boğdu. Allah'ın kelamı her şeyin üstündedir. Tevbe suresi ayet 40. Müşriklerin elebaşılarından olan Velid bin Muğire Kureyş'e bir ziyafet hazırladı. Toplandılar, yediler, içtiler. Hazreti Muhammed'i kastederek "Bu adam hakkında ne dersiniz?" dediler. Kimi sahir dedi, bazısı kahin dedi, bir kısmı şair dedi. Bunların hepsine itiraz ettiler. Velid bin Muğire ortaya atılarak, "Vallahi bu dediklerinizin hiçbiri değil. Onun sözü öyle bir kelam ki, onda başka bir halavet var. Üzerinde bir hüsnü letafet var. Pek derin manalı bir kelam. Ben şiirin her nevini bilirim. Bu onlara benzemez. Ne deseniz ona yakışmıyor. Ama ona sihir diyelim, kişiyi babasından, kardeşinden, karısından ayırır bir sihir diyelim," dedi. O sihirleyici sözleri dinlememeye karar verdiler. Hac mevsimi yaklaşıyordu. Hazreti Muhammed hacca gelenlere Kur'an okuyordu. İslamiyet Kur'an sayesinde etrafa yayılıyordu. Kureyş buna mani olmak istiyordu. Toplandılar. Her taraftan Arap kabileleri Mekke'ye gelmeye başladı. Muhammed yine onlara Kur'an dinletecek. Hem buna mani olalım hem de onun hakkında söyleyeceklerimizi söz birliği edelim de söylediklerimiz birbirini tutsun dediler. İçlerinden bazıları kahindir diyelim dediler. Birisi kahin değil, sözleri asla kahin sözüne benzemez dedi. Mecnun diyelim dediler. Mecnun dese kim inanır? Onda asla cinnet eseri yok diyen oldu. Şair diyelim dediler. Şair de değildir. Zira şiirin aksamını biliyoruz. Onun sözleri bunlardan birine benzemez diyenler çıktı. Sahir diyelim dediler. Sahire neresi benzer? Okuyup üfürmesi yok, düğüm bağlaması yok. Sahir işlerine benzer bir işi yok. Bu cihetle sahir de diyemeyiz dediler. Bunların hiçbirisinin yakışık almadığını kendileri de itiraf ettiler. Fakat Kur'an'ın tesiriyle Arap kabilelerini korumak da istiyorlardı. Nihayet her tarafı oturup yolları kesip Kur'an dinletmemeye karar verdiler. Hazreti Muhammed nereye gittiyse Kur'an okumasına engel oluyorlardı. Bu tertibi Velid bin Muğire almıştı. Bu usulü o teklif etmişti. Onun için Velid bin Muğire hakkında şu şiddetli ayetler nazil oldu. Bırak bana o yarattığım adamı yalnız, ona bol bol mal verdim. Gözü önünde duran ve meclislerde beraber olunan oğullar verdim. Kendisine her şeyi hazır kıldım. Sonra tamahla daha da artırmayı istiyor. Hayır, hayır, çünkü o bizim ayetlerimize inatla karşı geliyor. Ben onu dimdik yokuşa sardıracağım. O uzun boylu düşündü, ölçtü, biçti, kahrolası nasıl da ölçtü, biçti. Yine kahrolası sonra baktı ve kaşlarını çattı, yüzünü buruşturdu. Sonra arka çevirdi ve büyüklük tasladı. Ve dedi, bu ancak dilde dolaşan bir sihirdir ve ancak beşer sözüdür. Müddessir suresi ayet 11. Müşriklerin bu men kararı bir nevi ilandı. Yani Müslümanlığın lehine propaganda yapmış oldular. Duymayanlara da duyurduklarının farkında değildiler. Sakın Muhammed'i dinlemeyin dedikleri adamlarda onu dinlemek için bir alaka uyanması pek tabiydi. Böylelikle müşriklerin bu men kararı Müslümanların lehine oldu. Kur'an dinleyenler artıyor, Müslümanların sayısı günden güne çoğalıyordu. Müşrikler hangi çareye başvururlarsa neticesiz kalıyordu. Bir defa müşrikler toplanmışlar, Darün Nedve'de oturuyorlar, sohbet ediyorlardı. Ebul Velid diye maruf olan Utbe bin Rebia, ''Ne dersiniz?'' dedi. ''Gidip Muhammed'e biraz nasihat etsem, onu bu davadan vazgeçirsem, ne isterse verelim, böylelikle bu kargaşalık ortadan kalksın.'' ''Hay hay, git.'' dediler ve Utbe'yi elçi olarak gönderdiler. Utbe, Kureyş namına Hazreti Muhammed'le pazarlığa tutuşur gibi konuşmaya başladı. ''Ne istersen verelim. Seni istediğinden âlâ zengin yapalım. Servet toplayalım. Mekke'ye hakim olmak sevdasındaysan mevki verelim. Asil ve güzel bir kadınla evlenmek istersen bulalım. Ne istersen yapalım. Yalnız şu söylediklerinden vazgeç.'' dedi. Utbe içinde ne varsa hepsini boşalttı. O söyleyeceğini söyledikten sonra Hazreti Peygamber, ''Diyeceklerim bitti mi?'' diye sordu. Utbe, ''Evet.'' dedi. Resul-i Ekrem, ''Öyleyse şimdi de beni dinle.'' dedi ve okumaya başladı. Fussilet Suresi ayet 1-6. Hamim, bu Kur'an Rahman ve Rahim olan Allah tarafından indirilmiştir. Bilen bir kavim için Arapça bir Kur'an, ayetleri tafsil edilmiş bir kitap, hem müjdeci hem de korkutucu. Çokları başını çevirmiş, işitmiyorlar ve şöyle diyorlar. Kalplerimiz senin bizi davet ettiğin şeye karşı kapalıdır. Kulaklarımızda bir ağırlık var. Seninle aramıza bir perde çekilmiştir. Haydi yap yapacağını, çünkü biz yapacağımızı yapıyoruz. Resulüm de ki, ben sizin gibi bir insanım. Ancak bana şöyle vahiy olunuyor. Hepinizin Tanrısı bir Allah'tır. Hepiniz ona doğrulun. Onun mağfiretini isteyin. Vay o müşriklerin haline. Hazreti Peygamber Efendimiz Füssilet suresini okumaya devam etti. Gece ve gündüz, güneş ve ay, bunlar hep Allah'ın kainattaki ayetlerindendir. Güneşe ve aya secde etmeyin. Şayet Allah'a ibadet etmek istiyorsanız onları yaratan Allah'a secde edin. Ayetine gelince secdeye kapandı ve uzun müddet secdede kaldı. Secdeden kalkarak kalan ayetleri de okuyup sureyi tamamladıktan sonra gözlerini Utbe'ye tevcih etti. Baktı ki Utbe ellerini yanlarına salmış, sükunetle dinliyor. Bu ayetlerin icazkâr tesiri bütün kalbini kaplamış. İşittin mi ya Ebul Velet? İşte sen ve işte onlar, dilediğin gibi yap. Utbe bir söz söylemeden kalktı, başını önüne eğmiş olduğu halde derin derin düşüne düşüne yürümeye başladı. Bu dinlediği neydi? Bu ses nereden geliyordu? Sahibinin mal, mülk, mevki, her şeyi uğrunda feda ettiği bu ses neydi? Her fani zevki reddederek devam ettiği bu vahyin sesindeki cuş ve huruş neredendi? Utbe bu düşünceler altında ağır ağır ezilmiş gibi geliyordu. Kureyş onun bozuk düzen döndüğünü görünce şüphelendiler ve ''Vallahi Ebul Velet gittiğinden başka yüzle dönüyor.'' dediler. Utbe gelip yanlarına oturdu. ''Arkanda ne var? Anlat bakalım.'' dediler. ''Hiç sormayın.'' dedi. ''Vallahi ne söyleyeyim bilmem ki. Öyle bir söz işittim ki ömrümde mislini işitmemiştim. Bu söz şiir değil, sihir değil, kehanet değil, bunlardan birine benzemez. Ey Kureyş taifesi, beni dinleyin. Bu adamı kendi haline bırakın. Vallahi işittiğim bu kelamın büyük bir haberi olacak. Ona siz karışmayın, onu Araplara bırakın. Eğer muvaffak olamazsa Arabistan onu mahveder, Kureyş de kurtulur. Eğer muvaffak olursa onun zaferi sizin zaferiniz demektir. Kureyş için iftihar vesilesi olur, siz kazanırsınız.'' Kureyş Utbe'nin bu sözlerini duyunca ''Vallahi seni de büyülemiş.'' dediler. O ise eliyle işaret ederek ''Benim onun hakkındaki reyim bu. Siz ne isterseniz yapın.'' dedi. Ne yazık ki Kureyş kendi reislerinden olan Utbe'nin bu sözlerini dinlemedi. Küfür ve inatlarında devam ettiler. Kureyş Kur'an-ı Kerim'in her maniayı aşıp etrafa yayılan ilahi sadasını kısmak için başka bir çare düşündüler. Çaresizlik onları her çareye başvurmaya sürüklüyordu. Nadr bin Haris'i yakaladılar. Bu adam İran'da gezmiş dolaşmıştı. Farsça öğrenmişti. Birçok Acem masalları bilirdi. Şehname'den ve emsalinden Rüstem ve İsfendiyar hikayelerini bellemişti. Kureyş bunu Kabe'ye oturttular. Oraya gelip gidene bu masalları anlatıyordu. Böylelikle Hazreti Muhammed'in etrafına toplanıp Kur'an dinlemelerine meydan vermemek istiyorlardı. Nadr hem masallarını söyler hem de Muhammed'in neresi benden daha iyi derdi. Kureyş hatır için Nadr bin Haris'i dinliyor veya dinler görünüyordu. Hakikatte kulakları Hazreti Muhammed'deydi. Kur'an okurken duydular mı hemen kulaklarını Kur'an'a verip dinlerlerdi. Nadr bin Haris'in bu davranışları da bir fayda vermedi. Nadr hakkında Kalem suresinin ilk ayetleri nazil oldu. Kalem suresi ayet 10-15. Tanıma şunların hiçbirini. Çok yemin edici, değersiz, alçak, gammaz, kovuculukla yaşar, laf taşır, hayra engel, mütecaviz, günahkar, kaba, üstelik soysuz, şirret, mal sahibi olmuş ve oğulları var diye tanıma. O, karşısında ayetlerimiz okunurken bunlar geçmişlerin masallarıdır, der. Peyderpey, nazil olan ayetler karşısında perişan olan Kureyş rüyesası, mağlubiyetlerinin acısını çıkarmak için Medine'den Yahudiler getirip eski tarihlere ait bazı şeyleri peygambere sordurdular. Ruh meselesi, Hazreti Musa ile Hızır, Zülkarneyn ve Ashab-ı Kehf hakkındaki sualler bunlar meyanındaydı. Kur'an-ı Kerim, Kehf suresinde bunların hepsini güzelce cevaplandırmış, bu suretle Yahudilerin sualleri vasıtasıyla işi karıştırmak isteyenler yine yüzlerinin karasıyla mağlup olmuşlardı. Bir aralık Kur'an'ın gönülleri fetheden sadasını duymamak için onu dinlememeye karar verdiler. Hazreti Peygamber namaz kılarken aşikare Kur'an okurdu, bunu duydular mı dağılmaya karar verdiler. Müslümanlar zayıfken aşikare Kur'an okuyamazlardı. Kuvvetlenince aşikare okumaya başlamışlardır. Veyahut da müşriklerin görmedikleri ve duyamayacakları tenha yerlerde aşikare okuyabilirlerdi. Dar-ı Erkam'dayken gizli okuyarak ibadet ederlerdi. Kur'an okurken müşrikler duyup da eza etmesinler diye çekinirlerdi. İşte müşrikler her ne suretli olursa olsun Kur'an okunurken duydular mı dinlememek üzere aralarında ant içtiler. Fakat kendileri başkalarını dinlemekten men ettikleri halde Kureyş rüyasası gizlice dinlerlerdi. İbni İshak şu hadiseyi nakletmektedir. Ebu Süfyan, Ebu Cehil ve Ahnes bir gece Hazreti Muhammed evinde namaz kılarken Kur'an dinlemek üzere gizlice giderler. Birbirlerinden haberleri yok. Birer köşeye siperlenip dinlemeye başlarlar. Onlar dalıp Kur'an dinlerken tan yere ağrır. Dönüşte yolda birbirlerine rastlarlar ve bu yaptıklarından dolayı birbirlerine sitem ederler. Artık böyle yapmayalım çünkü ayak takımı bizi görürse onlar ne yapmaz derler. İkinci gece yine aynı yere dönerler ve dinlemeye koyulurlar. Sabah olunca yine yolda buluşurlar ve birbirlerine sitem ederler. Üçüncü gece yine aynı şey tekerrür eder. Başka bir defa bu halin tekrar etmemesi için orada antlaşırlar ve ondan sonra dağılırlar. Ertesi gün Ahnes asası elinde evvela Ebu Süfyan'a gelir. "Ya Ebu Süfyan, Muhammed'den dinlediğin hakkında bana reyini söyle," der. Ebu Süfyan şu cevabı verir. "Vallahi bu işittiklerim içinde öyleleri var ki onları biliyorum ve ne murad edildiğini anlıyorum. Fakat öyle şeyler de işittim ki ne anlayabiliyorum ne de ne murad edildiğini biliyorum." Ahnes, "Vallahi ben de öyle," dedi. Oradan ayrılıp Ebu Cehil'e vardı. "Ey Ebul Hakem, Muhammed'den dinlediklerin hakkında reyin nedir?" dedi. "Dinlediklerim hakkında fikrimi mi soruyorsun?" dedi. "Dinle bak ne diyeceğim. Biz ve Abdümenaf oğulları şerefi paylaşamadık. Onlar yedirdiler, biz de yedirdik. Onlar ziyafet verdi, biz de verdik. Ne yaptılarsa yaptık, artık at başı beraber olmuştuk. İşte o zaman bizden kendisine gökten vahiy gelen peygamber var," dediler. "Bizim buna erişmemiz imkansız. Vallahi onların peygamberine asla inanmayız, onu tasdik etmeyiz." İşte böylece asabiyeti kavmiye davaları Müslüman olmalarına mani oluyordu. Yoksa Kur'an'ın belagat ve fesahati onların hepsini hayran ediyordu. Müşrikler kendileri Kur'an'ı dinlemekten kaçındıkları gibi Müslümanların Kur'an'ı okumasına da engel olmak istiyorlardı. Hazreti Hamza'nın İslamiyet'i kabulünden sonraydı. Abdullah İbni Mesud Kabe'ye gidip makamı İbrahim'de Kur'an okumak istedi. Kuşluk vakti Kureyş oradayken İbni Mesud yüksek sesle Kur'an okumaya başladı. Kureyş kulak kabarttı. Baktılar ki Abdullah İbni Mesud Kur'an okuyor, üzerine hücum ettiler. Yüzüne gözüne vurdular. Üstü başı yara bere içinde kaldı. Müslümanların yanına dönünce korktuğumuz başına geldi dediler. Vallahi din düşmanlarının gözümde bugünkü kadar hiç göründüğü asla yoktu. İsterseniz yarın gene böyle yapayım dedi. Hayır hayır, bu kadar kafi dediler. Onlara hoşlanmadıkları şeyi duyurdun ya, yeter. Bedevi Araplardan biri Hiç suresi 94. ayeti işittiği zaman secdeye kapanmış ve bu sözün fesahatine secde ediyorum demişti. Bir diğeri de Yusuf suresindeki Yusuf suresi 80. ayeti kerimesini işittiğinde şehadet ederim ki hiçbir kimse buna benzer söz söyleyemez demişti. Muallekat-ı Seb'a Kabe duvarında asılı dururken Hud suresi 44. ayeti nazil olunca şair İmrül Kays'ın kız kardeşi hemen onun kasidesini duvardan indirmiş ve artık kimsenin bir diyeceği kalmadı. Bu belagat karşısında kardeşimin şiiri de duramaz demişti. İşte Kur'an'ın icazı, yüksek belagati böyle akıllı ve insaflı olanlarca itiraf olunuyor, hakkı görenler Müslümanlığı kabul ediyorlardı. Ebu Zer'in Müslüman olması da Kur'an'ın tesiriyledir. Kardeşi Enis şairdi. Mekke'ye gelmiş ve Hazreti Peygamber'i görmüştü. Dönüşte biraderine ondan bahsetti. Ebu Zer, halk onun hakkında ne söylüyor diye sorunca, şair, kahin, sahir diyorlar. Ama bunların hiçbiri değil. Kahinlerin sözünü işittim, şiiri bilirim. Mukayese ettim, ona şair demek kimsenin ağzına yakışmaz. Muhammed davasında sadıktır dedi ve Ebu Zer bunun üzerine Müslüman oldu. Devs kabilesinden şair Tufeil bin Amr Mekke'ye gelmişti. Kendisine sakın Muhammed'i dinleme dediler. Tufeil diyor ki ben iyiyi fenayı ayıramayacak bir adam mıyım? Bir defa dinleyeyim, beğenirsem ne ala, beğenmezsem bırakırım dedi. Hazreti Muhammed'i Kur'an okurken dinledi ve Kur'an'ın bu muciz beyanı karşısında derhal Müslümanlığı kabul etti. İslamiyet kılıç vasıtasıyla intişar etmiştir diyenler düşünseler ne büyük haksızlık yaptıklarını anlarlar. Mekke devrinde İslamiyet'in sırf Kur'an'ın belagati, selasetli beyanı sayesinde intişar ettiğini kabul etmek zorunda kalırlar. Medine devrine gelince Medine'ye İslam'ın ilk nuru yine Kur'an sayesinde girmedi mi? Hazreti Peygamber'i dinleyenler Kur'an'ın tesiriyle Müslümanlığı kabul etmediler mi? Böylece Medine'de İslam nuru parlamaya başladıktan sonra onu oradan da etrafa yayan hep Kur'an'ın sadası değil miydi? Medine'ye Resul-i Ekrem kendisi gitmezden önce Evs ve Hazreç kabilelerinin ilk istedikleri şey Medine'de Kur'an öğretecek bir muallimin kendilerine gönderilmesi olmuştur. Peygamber de Kur'an hocası olarak Musab'ı göndermişti. Medine'ye İslamiyet'i yaymak için İslam peygamberi kılıç değil Kur'an hocası göndermiştir. Bütün bu hakikatler meydandayken İslamiyet kılıç dinidir diyenler bu iftiralarından sıkılmazlar mı? Bu mübarek din Kur'an-ı Kerim sayesinde intişar etmiştir. Bu Mekke'de de böyle, Medine'de de böyle olmuştur. Medine'de Müslüman olanlara Kur'an-ı Kerim öğretmek üzere Hazreti Peygamber tarafından gönderilen Musab bin Umeyr, bu mukaddes vazifesine başlamıştı. Müslüman olanların adedi günden güne artıyordu. Fakat Evs kabilesinin reisi olan Sad bin Muaz ile yine Rüyasa'dan bulunan Üseyd bin Hudayr henüz imana gelmemişlerdi. Bir gün Musab ile Müslümanların orada reisi olan Esad, Beni Zafer, hanelerinden birinde bulunurken Üseyd onların yanına geldi ve ''Gareziniz nedir ki bir takım zuafayı aldatıp azdırıyorsunuz?'' diye sert sert sordu. Musab ona nazikane, ''Hele biraz dur, otur, sözümüzü dinle, maksadımızı anla.'' diyerek onu yanlarına oturttu. Musab ona İslamiyet'in ana hatlarını söyledikten sonra Kur'an okumaya başladı. Kur'an'ın belagati karşısında o sert tavırlı adam yumuşadı ve ''Bu okuduğun ne güzel şey.'' dedi ve Müslümanlığı kabul etti. Kendisi İslam ile müşerref olduktan sonra ben varayım size birini göndereyim. Eğer o da imana gelirse bu beldede Müslümanlığa girmedi kimse kalmaz dedi ve gidip Sad bin Muaz'ı gönderdi. Sad arkadaşından duyduklarına fena halde kızmıştı. hiddetli hiddetli çıka geldi. "Ey Esat," dedi, "eğer seninle aramızda akrabalık olmasa böyle kabilemiz içine soktuğunuz bu işlere sabır ve tahammül edemezdim," diye başladı. Musab ona da, "Hele biraz dur, otur da dinle ve anla, ona göre söyle. Beğenirsen kabul edersin, beğenmezsen biz de sana zorla bir şey yaptıracak değiliz, vazgeçeriz," diye nezaketle onu yatıştırdı. Sad bin Muaz oturdu, Musab yine Kur'an-ı Kerim okumaya başladı. Kur'an okunurken Sad'ın yüzünde Allah kelamının selasetli beyanının, yüksek belagatinin tesiri görülmeye başladı. İslamiyet'i kabule meyletti ve Müslüman oldu. Sad bin Muaz bu veçile Müslümanlığı kabul ettikten sonra kavminin yanına gitti ve onlara, "Ey cemaat, beni nasıl bilirsiniz?" dedi. Onlar da, "Sen bizim ulumuz ve eftalimizsin," dediler. "Öyleyse bilmiş olun ki ben Allah'a ve Resulüne iman ettim. Siz de iman etmedikçe birinizle görüşmem." Bu sözler üzerine kabilesi arasında Müslümanlığa girmek için bir yarış başladı ve o gün içlerinde iman etmedik kimse kalmadı. Koca bir kabile Kur'an-ı Kerim'in tesiri sayesinde Müslüman oluverdi. Kur'an-ı Kerim'in bu tesiri hiçbir zaman ve mekanla mukayyet ve mahdut değildir. Aynı tesiri her yerde ve her zaman yapmaktadır. Kur'an'ın sadası ufukların üzerinden aşar, uzak muhitlerde çalkalanır durur. Asırları atlayarak zamanları katlar. Onun sadası her zaman ve her mekanda aynı yüksek tesiri gösterir. Nasıl ki daha asr-ı saadetteyken böyle olmuştu ve daima böyle ola gelmiştir. Daha Arabistan'ın kısmı azamı Kur'an sadasını boğmaya çalışırken, o ufukların üzerinden aşarak ta Habeş'te akisler yaratmıştı. Hristiyan Habeş'in keşişleri onun ilahi ahengini duydukları zaman gözlerinden yaşlar boşanmıştı. 11. ayrımın sonu, sayfa 113.